Ayrım 32.
Öbür doğa alanlarına gelince söz gelişi bir hayvanın, bir geyiğin, bir kelebeğin güzelliği söz konusu olunca durum ne olur? Hayvanda moral değerler söz konusu olmadığına göre hayvanda duysal olarak görünüşe oluşacak olan nedir? Buna Ney Hartman vital değerler diye karşılık verir. Hayvanın hareketlerinde görünüşe ulaşan bu vital değerlerdir. Bir hareket ya da hareket tarzı, bir sıçramanın çekiciliği, hayvanın tavrındaki bir gerilim ifadesi dikkatimizi çeker. Görünen bir başka reel şeyi görmeye bizi götürür. Bu başka olan şey, organik varlığın doğa mucizesinden başka bir şey değildir. Aynı eser sayfa 142. Bu bize hayvan hareket ve davranışlarında kendini gösteren şey doğa mucizesi, organik varlıkta bulduğumuz canlılıktır, vital değerlerdir. Hayvanı güzel bulmamızın ve ondan estetik bir hoşlanma duymamızın nedeni onda bu canlılığı kavramamızda bulunur. Bitkisel doğaya, bitkilerin güzelliğine gelince burada karşılaştığımız vital değerler hayvanda görünüşe ulaşan vital değerler gibi canlı değildir. Hayvanda organik olanın karşısında duyduğumuz hoşlanmayı bitkiler karşısında duyamayız. Ama bitkiler de güzel varlıklardır. Bir gül güzel değil midir? Bir ağaç karşısında estetik bir hoşlanma duymaz mıyız? O halde bütün bunlar hangi görünüş ilgisine dayanırlar? Ney Hartman'a göre burada da canlılığın gizli erekliliğinden, birbirine uyan fonksiyon ve onların gelişmesinden, doğan organik bir yapıdan, bir yaşam itiliminden, bunun gerçekleşmesinden, çevreye uyan özelliğin, organik güçlerinden bir şey kendini gösterir. Aynı eser sayfa 145. O halde bitkilerin güzelliğinde de aynı görünüş ilgisini buluyoruz. Cansız doğaya, kristallerin, kayaçların ve bütün bunların oluşturduğu inorganik doğanın güzelliğine gelince, bunlarda da bir şeyin görünüşe çıkması ve bunun duysal olarak kavranması gerekir. Kristallerde görünüşe ulaşan bu şey geometri yasasıdır, biçim yasasıdır. Gerçi biz kristaller karşısında bu biçim yasasını rasyonel olarak kavrayamayız. Onu rasyonel olarak tanımasak bile kristaller hoşumuza giderler. Bunun nedeni bu geometrik biçim yasasını duysal olarak kavramamızdır. Öbür yandan akan suların, yıldızların hoşa gitmeleri nasıl açıklanabilir? Bunlar biçim yasaları ile değil, hareket yasaları ile hoşa gider. Onların varlığında görünüşe çıkan şey bu dinamizmdir, bu hareketliliktir. Manzara güzellikleri içinde ontolojik estetik aynı yönde düşünür. Büyük kentlerin hareket ve gürültüsünden yıpranan insan bir kır sessizliği içinde canlanır, mutluluk duyar. Yeşilliklerin ve çocuksu bir gökyüzünün bizi çepeçevre sardığı bir manzarayı biz güzel olarak değerlendiririz. Bunun nedeni yalnız onda bulduğumuz sessizlik ve mutluluk olamaz. Duyduğumuz mutluluk aslında bir neden değil, bir etki olmalıdır. Ney Hartman'a göre bunun nedeni bu manzaranın bizim yaşam duygumuzun objesi olmasında bulunur. Ney Hartman şöyle söylüyor, yaşam duygusu estetik hoşlanmaya girer, karışır, tıpkı organik olanın güzelliğinde görmüş olduğumuz gibi. Yalnız aralarında şöyle bir ayrılık bulunur, organizmaya bakarken duyduğumuz yaşam duyguları objektif bir şey gösterirler, manzarada ise subjektif bir şey gösterirler. Yalnız seyredene özgü, seyredende bulunan, objede birlikte duyularla kavranan bir şey. Aynı eser sayfa 147. Acaba bu yaşam duygusunun dışında görünüşe ulaşan başka değerler de yok mudur? Bu değerler olabilir ama bir manzaraya, bir tabloya bakar gibi bakılırsa. O zaman ışık, renk gibi içerikler duyusallıkla birleştirilirse, bu tablo değerlerinin ve içeriğinin duyusal olarak görünüşe ulaşması olayı, yani manzaranın güzelliği ortaya çıkar. Şimdi yine ontolojik görüş çerçevesi içinde Max Benz'in doğa güzelliği anlayışına değinmek istiyoruz. Daha önce genellikle güzellik anlayışını belirlerken Max Benz'in güzelliği gerçekliğe katılma olarak anladığını anımsayalım. Güzellikte bir realite değil, realiteye bir katılma söz konusudur. Sanat güzelliğinde bu realiteye katılma tesadüf, olanak ve özgürlük içinde ortaya çıkıyordu. Acaba doğa güzelliğinde bu realiteye katılma hangi kategorilerle kendini gösterir? Doğa güzelliğinde de hiç kuşkusuz ilk planda bir gerçeklik ile karşılaşıyoruz ama doğa güzelliğinde de yalnız bir gerçeklik, bir realite söz konusu olsaydı o zaman doğa güzelliği diye bir sorun olmazdı. Çünkü Max Benz'e göre güzellik ne tür güzellik olursa olsun bir realiteye katılma olayıdır. Buna göre doğa güzelliğinde de realitenin yanında bir irrealite, kısaca bir realiteye katılma söz konusudur. Başka türlü dendikte bir realite, realiteye, gerçekliğe katılıyor, gerçeklikten pay alıyor. İşte bu pay almaya doğa güzelliği denir. Bunu daha önce gösterdiğimiz formül ile dile getirirsek, dog nokta eşittir W artı JW. Burada dog doğa güzelliğini, W gerçekliği ve JW da gerçekliğe katılmayı gösterir. Ancak kategori bakımından sanat güzelliği ile doğa güzelliği arasında bir ayrılık kendini gösteriyor. Sanat güzelliği olanak imkan kategorisi içine girdiği, özgürce yaratılmış bir güzellik olduğu halde doğa güzelliği kategori dışı bir güzelliktir. O salt bir realiteye katılmadır. Bunu biçimlerle gösterirsek, iç içe geçmiş üç daire var. Ortadakinin adı IR, soldaki W, sağdaki Z. SG eşittir W çarpı IR çarpı Z. W gerçeklik realite, IR irrealite, Z tesadüf. Doğa güzelliğine gelince bu kez iki daire iç içe geçirilmiş. Soldaki daire W, sağdaki daire IR. Dog eşittir W çarpı IR, W gerçeklik realite, IR irrealite. Buna göre doğa güzelliği herhangi bir modaliteye dayanmayan gerçeklik ile gerçekliğe katılmanın birliği oluyor. Max Benz, Aesthetica. Doğa güzelliği ve sanat güzelliği sorununda sonuç. Görüldüğü gibi genellikle düşünür ve estetikçiler doğa güzelliği ile sanat güzelliği arasında kesin sınırlar çiziyorlar ve sanat güzelliğini, doğa güzelliğini üstün tutuyorlar. Kimileri daha da ileri gidip doğa güzelliğini kavramanın ancak sanat güzelliği ile eğitsel bir yetişmeden sonra olanak kazanabileceğini öne sürüyorlar. Söz gelişi, resimde romantizmin büyük ustası Eugène Delacroix, 1798-1863, biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti. Ya da romancı Oscar Wilde, 1851-1900, Dorian Gray'in Portresi adlı yapıtında İngiliz ressamları Times'ı sisli olarak gösterdiği günden beri Times üzerinde gerçekten sis vardır derken, sanatın bizi doğaya, doğa güzelliğine götürdüğünü, sanatın bize doğa güzelliğini kavramada eğittiğini dile getirmek isterler. Dağlar, elbette romantikler dağları resmetmeden önce de güzeldi. İngiliz ressamları Times'ı sisli resmetmeden önce de Times üzerinde sis vardı. Ama insanlar romantiklerin yapıtlarında dağların güzelliğini ve İngiliz ressamlarının resimlerinde Times'ı sisli gördükten sonra doğada bu güzellikleri fark etmişlerdir. Buna göre doğa güzelliği sanat güzelliğine götüren kılavuz olmuyor, tersine. Sanat güzelliği doğa güzelliklerini kavramada kılavuzluk ediyor. Çünkü doğada güzelliği fark edebilmek için belli bir estetik tavra ulaşmak gerekir. Bu tavrı ise insan ancak sanat yoluyla, sanat eğitimiyle elde edebilir. İşte Kant'ın doğa bir sanat yapıtı olarak görüldüğü zaman güzeldir sözü bu anlamda anlaşılmalıdır. Ancak böyle bir estetik tavır içinde doğa zaman ve mekanla ilgili varlığından, realitesinden soyulur ve tinsel bir biçim elde eder. Böyle bir doğa artık insanın gereksinmelerinin, içgüdü ve eğilimlerinin yalın bir objesi olmaktan çıkar, bir sanat yapıtı gibi tinsel bir obje niteliği elde eder. Böyle bir doğa doğal olmanın dışına çıkar, bir sanat yapıtı gibi tinsel bir evrene yükselmiş olur. Böyle tinsel bir evrene yükselmemiş bir doğa ise estetik bakımdan indifferent'tir, ne güzeldir ne çirkindir, o yalnızca bir doğadır. Acaba böyle bir görüşün karşılığını savunan bir anlayış yok mudur? Doğa güzelliği sanat güzelliğine üstündür. Doğa bütün güzelliklerin kaynağıdır. İnsan doğadaki güzellikleri göre göre sanat güzelliğine yükselir. Doğa sanatın bir kılavuzudur diyen anlayışlar da vardır. Naturalist ya da realist diyebileceğimiz bu anlayışlar belli güzellik kategorilerini doğaya dayatıp sanat güzelliğini de bu kategorilere göre açıklamak isterler. Böyle bir realist-naturalist anlayış için doğa tüm güzelliklerin kaynağı olduğuna göre güzelliği inceleyen bir felsefenin estetiğin de doğaya dayanması, doğa felsefesinin bir dalı olması gerekir. Buna göre estetik doğada estetik kategorileri inceleyen bir doğa felsefesi olur. Ama ne doğada böyle temel güzellik kategorileri vardır ne de bunları inceleyen bir doğa felsefesi. Yalnızca estetik değeri inceleyen bir estetik vardır ve bu estetik değer de tinsel nitelikte olduğuna göre estetik bu değeri tinsel, insansal bir evrende araştıracaktır. Şimdi bu estetik değer güzel, insansal bir evrendedir ama bunun objektif niteliklerinin de olması gerekir. Öyle objektif nitelikler ki doğa bir sanat yapıtı olarak görüldüğünde bu niteliklere doğa da sahip olabilsin. O halde güzelin bu objektif nitelikleri nelerdir? Şimdi bunları görmek istiyoruz. Güzelliğin objektif nitelikleri. Güzellik belli bir obje ile ilgilidir. Güzel dediğimiz değer bir objeye yüklediğimiz bir obje tarafından taşınan bir değerdir. güzel bir çocuk yüzü, güzel bir manzara, güzel bir at ve güzel bir çiçek ve bunun gibi dile getirdiğimiz değer yüklemlerini çocuk yüzü, manzara, at ve çiçek dediğimiz objelere yüklüyoruz. Şimdi güzel bir çocuk yüzü ya da güzel bir at dediğimiz zaman bununla ne demek isteriz? Güzel bir çocuk yüzü yalnız ağız, burun, göz öğelerinin belli biçimsel bir orantısını mı dile getirir? Bunun yanı sıra o yüzde çocuk saflığı, temizlik gibi bir içeriksel nitelik de dile gelmez mi? Güzel bir at yargısında da atın başı, boynu, bacakları arasındaki biçimsel ilginin yanında canlılık, hareketlilik gibi içeriksel nitelikler de dile gelmez mi? Güzel bir çiçekte de biçim renk ilgilerinin dışında tazelik, doğallık gibi nitelikler de dile gelmez mi? Kuşkusuz bütün bu sorulara olumlu yanıt verip güzel diye değerlendirdiğimiz bir objede biçimsel ilgilerin yanında içeriksel bazı nitelikleri de dile getirmiş oluruz. Bu bakımdan güzelliğin objektif niteliklerini ele alırken bunun içsel ve biçimsel açıdan yapılması gerekir. Biz de burada güzelliğin objektif niteliklerini bu iki yönden ele almak istiyoruz. 1. Güzelliğin içsel, içeriksel nitelikleri. Platon ve Plotinos'tan Schelling ve Hegel'e, hatta günümüzde Heidegger'e, Lukács gibi Marksist estetikçilere kadar bütün büyük içerikçi estetikçiler güzelliğin bir içerik ile ilgili olduğunu görmüşler ve bunu savunmuşlardır. Ne var ki bu içeriğin belirlenmesinde çoğu her düşünür kendi anlayışını dile getirmek ister ama bu içerik çokluğunu belli kavramlar altında toplama olanağı daima vardır. Bu belli genel kavramları F.R. Kainz'a Vorlesungen über Ästhetik dayanarak İde, tür ya da tip, algısal yetkinlik ve anlatım ifade gibi dört temel kavrama indirgeyerek ele almak istiyoruz. A. İde, tür ya da tipe uygunluk. Daha Platon ve Plotinos da bütün nesnelerin, bu arada güzel dediğimiz şeylerin ideyi dile getirdiği, dışlaştırdığı öne sürülür. Bir an Platon'un ideler teorisini anımsarsak her bir nesne ideler evrenindeki bir idenin kopyasıdır, idenin görünüşüdür. Bir şeyi, bir nesneyi bilmek, onun idesine geri götürmek, onun idesini anımsamak demektir. Nesne ile idesi arasındaki ilgi bir pay alma, katılma, metesix ilgisidir. Bir nesnenin güzelliği de güzel idesinin mutlak güzelin bir yansısı, bir kopyasıdır. Plotinos'ta da her şey birin bir ışıması, türümü, emanatio olduğuna göre bir ışık kaynağı olan, birden pay alan bir şey pay aldığı ölçüde güzel olacaktır. Yine Schelling ve Hegel'de güzel idenin duyusal görünüşüdür. Heidegger'de idenin yerine doğruluk, hakikat alır. Şimdi ide dendiği zaman burada ne anlaşılmaktadır? İde dendiği zaman genellikle öz, essentia, mahiyet anlaşılmaktadır. Söz gelişi, insanın idesi insanın özünü, insanın ne olduğunu, insanın neliğini, atın idesi de atın özünü, atın atlığını, at deyince düşündüğümüz şeyi, insan ya da atın cins kavramını ifade eder. Güzel bir objeyi, güzel bir nesneyi ide ile ilgi içine koyup açıklamak, o obje ya da o nesne ile özü ya da kavramı arasında bir uygunluk bulunup bulunmadığını saptamak anlamına gelir. Bu ilgi yönünden bakıldığında idesine, özüne, kavramına uygun olan bir nesne, güzel uygun olmayan da çirkin olarak belirlenir. Buna göre de güzellik ideye, öze, kavrama uygunluk olacaktır. Bu tanımı yorunca söz gelimi güzel bir insan demek, insan özüne, insan deyince düşündüğümüz kavrama uyan varlık demektir. Aynı şeyi bütün nesneler için de söyleyebiliriz. Ama dikkat edilirse burada ele aldığımız örnekler doğa dünyasına ait bireylerdir. Bu tanımı sanat dünyasına aktardığımız zaman nasıl bir durumla karşılaşırız? Örneğin bir müzik yapıtında dile gelen öz, cins kavram ne olabilir? Bir resimde de içerik olarak aldığı objenin, örneğin bir portrede insan yüzü, bir manzarada ağaç ve bunun gibi kendi özüne, kavramına uyup uymaması, o resmin estetik değerini hiçbir yolda etkilemez. Keten bezinde tasvir edilen bir ağacın idesi, cins kavramı o manzara resminin estetik değeri yönünden önemsizdir. Onun, tablonun estetik değeriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunun böyle olduğunu hiç olmazsa Kant'tan beri çok iyi biliyoruz. Bu bakımdan ideye, cins kavramına uygunluk, doğal objelerin güzelliği yönünden belki bir ölçüt getirilebiliyorsa da sanat yapıtlarının güzelliği yönünden herhangi bir ölçüt getiremiyor. Aynı şeyleri tip kavramı için de söyleyebiliriz. Tip demek bireylerde bulunan genellik demektir. Tipik Türk demek örneğin Türk olmanın ortak özelliklerine sahip kişi demektir. Tipik Alman demek Almanların ortak özelliklerine sahip kişi demektir. Şimdi tip ile güzellik arasında ilgi kurulunca buradan tipik olanın güzelliği belirleyen bir etken olduğu anlaşılıyor. Söz gelişi vaktiyle heykel sanatçısı Polkileitos'un tipik bir atleti canlandırmak için Doriforos heykelini belli orantılara göre yapması gibi bakınız Zeytunalı Grek estetiği. Aynı şekilde günümüzde toplumcu gerçekçi anlayışla yapılmış yapıtlarda gördüğümüz tipleştirilmiş emekçi gibi. Burada hemen işaret edelim ki tipik olanın bu gibi anlatımlarında büyük bir tehlike de gizlidir. Çünkü tipik olan çok kolayca şematik olabilir. Örneğin Hristiyanlığın aziz figürlerinde olduğu gibi. Tipik olanın şematizme düşmemesi çok güçtür. Öbür yandan bu şematizm tehlikesinin dışında tipik olanın estetiğinin gözden kaçırdığı bir şey vardır. Güzellik bireysel bir objeyle ilgilidir. Oysa tipik olan genelliği içeren bir şeydir ve genellik ne kadar bireyselleştirilmek istenirse istensin daima bir şematizme bağlı kalır. Söz gelişi bir Türk tipini anlatmak istersek Türk olan bireylerin ağız, burun, saç ve ten rengi gibi özelliklerinden ortak olanları alır ve onları genel bir obje halinde birleştiririz. Böylece Türk tipini elde ederiz. Bu Türk tipi ise Türk deyince düşündüğümüz bir şematizmden başka bir şey değildir. Buna göre de tipik olanın estetiği için şematizmden kurtulmanın hemen hemen olanağı yoktur. Bunun örnekleri düşünsel, ideolojik sanat anlayışlarının egemen olduğu çağların sanatlarında kolayca görülebilir. Örneğin yukarıda işaret etmiş olduğumuz gibi Orta Çağ plastik ve resim sanatında gördüğümüz şey tipik olanın güzelliğidir, yani şematizmdir. Aynı şeyi günümüzün bazı ideolojik sanat anlayışlarında da görmekteyiz. Bunlarda da tipler kolayca şemalara dönüşmektedir. B. Yetkinlik. Yine objelerin, nesnelerin kavramları ile olan ilgileri yönünden onların yetkinliğinden de söz açılır. Yetkinlik mantıksal bir kavram olup bir bireyin idesine, cins kavramına olan uygunluğunu dile getirir. Bir insan bireyi insan olma özüne uygunsa yetkindir denir. Ama estetik alanında söz konusu olan yetkinlik bu uygunluğun düşünsel olarak değil de duyusal görüsel olarak kavranmasıdır. Bir bireyin cins kavramına, tipine uygun olmaması ondan her bir sapma bir çirkinliği dile getirir. Söz gelişi bir at özüne cins kavramına uygun olmalıdır. Örgüçlü bir at azın özüne, atın cins kavramına aykırı düşer, ondan bir sapmayı gösterir ve bu da çirkinliktir. Örgüçlü bir at böyle çirkin bir bireydir. Bir çınar ağacı, çınar ağacı kavramına özüne uygun olmalıdır. Çama benzeyen bir çınar ağacı güzel değil, çirkindir. O halde cins kavramı ya da türsel tip bireysel görünüşleri değerlendirirken dayandığımız bir kural olarak ortaya çıkıyor. Bu kurala uyan birey, kusursuz yetkin bir birey güzel olarak değerlendiriliyor. Ancak ne var ki buradaki güzellik ya da çirkinlik onu belirleyen türsel tip bakımından olan bir belirlemedir. Bu türsel tip kuralının dışında böyle bir birey değerlendirildiğinde acaba yine güzel olarak kabul edilebilir mi? Söz gelişi ünlü bulldog köpeği örneğini anımsayalım. Bir bulldog köpeği türsel tipine ne kadar uygunsa ne derece tipik bir bulldog köpeği birey ise uyduğu tip kuralı yönünden o derece yetkin bir birey ve yetkinliği açısından o derece güzel bir bireydir. Ama bu tip kuralı dışında O derece çirkin bir birey olacaktır. Çünkü bulldog köpeği tipikleştikçe çirkinleşecektir. Bu yönden bireyin yetkinliği genel olarak güzellik olmayacaktır. Güzellik ve yetkinlik arasında kurulan böyle bir ilgiye vaktiyle Kant karşı çıkmıştı. Beğeni yargısı yetkinlik kavramından tüm bağımsızdır diyen Kant, yetkinliği bir objenin objektif ereğine bağlamak ister ve bu objektif ereklilik de ilk planda yararlılık fayda olarak anlaşılır. Bir şey belli bir şeye hizmet ediyorsa yararlı ise yetkindir ama Kant'a göre bir objenin böyle bir yetkinliğinin olup olmadığını belirlemek için o objenin kavramı ve ereği hakkında bir bilince ve bir bilgiye sahip olmamız gerekir. Oysa kavram ve erek kavramı güzelliğin beğeni yargısının dışında bulunur. Gerçi daha K. Köstlin geçen yüzyıl Kant'ın bu görüşüne karşı çıkmıştı. Prolegomena Zur Aesthetik 1889. K. Köstlin'e göre dar anlamında yetkinlik bir objenin özelliğine giren şeylerin bütünlüğü ve tamlığıdır. Örneğin bir ağaç, dalları, gövdesi, kök ve yaprakları ile bir bütün ve tam ise yetkin bir ağaçtır. Bir insan bütün organları tam ise yetkindir. K. Köstlin'e göre yine geniş anlamında yetkinlik bir şeye o şeyin varlığını güçlendiren ve yücelten niteliklerin uygun oluşudur. Söz gelişi büyüklük ve kuvvet gibi. Yine bir bedenin öğelerinin birbiriyle uygun orantısı da yetkinliktir. Aynı şekilde uyum birlikteki çoklukta. Bunlar da kuşkusuz güzellik ile örtüşürler. Görüldüğü gibi burada yetkinlik kavramı çok geniş bir anlamda kullanılmakta ve kavram sınırlarının dışına taşmaktadır. Kısaca söylersek yetkinlik güzelliğin biricik bir belirleyicisi olmasa bile özellikle canlı varlıkların estetik olarak değerlendirilmesinde bir tipsel kural olarak kabul edilebilir. Doğada genellikle canlı doğada insan türüne uygun tipik bireyler görmek ister. Bunları gördükçe beğenir, onlara yetkinlikler ve bu anlamda güzellikler yükler. Türsel olana her karşı gelir, örneğin hörgüçlü at gibi bir çirkinliği gösterir ve böyle bir birey insanda olumlu bir beğeni yargısı bulamaz. C. Canlılık ve anlatım, ifade. Bireylerin estetik değerlemelerinde tipik olma cins kavramına uygunluk ve yetkinlik bir dereceye kadar etkili olabiliyor. Ama bu etkiyi belli bir sınırda tutmak gerekir. Eğer söz gelişi yetkinlik genel bir estetik kural olarak kabul edilecek olursa o zaman bu kurala uygun ve bundan ötürü de yetkin olan bütün canlı bireylerin eşit ölçüde güzel olması gereklidir. Örneğin bir midye tipikse ve yetkinse güzeldir, bir balık tipikse yetkinse güzeldir, bir gergedan ya da su aygırı tipikse yetkinse güzeldir. Bir eşek, bir at ve bir insan tipikse yetkinse güzeldir. Yetkinlik açısından bakıldığında bunların güzellikleri arasında bir farklılığın olmaması gerekir. Ayrıca bunlardan duyulacak estetik hoşlanmanın da farklı olmaması gerekir. Ama realiteye baktığımız zaman bunun böyle olmadığını görüyoruz. Bir balığın güzelliği ile bir midyenin güzelliği karşılaştırılamaz. Bir filin ya da gergedanın güzelliği ile bir aslanın güzelliği de karşılaştırılamaz. Güzellikçe balığı midyeden, atı eşekten, aslanı fil ya da gergedandan ve insanı ise bütün canlılardan üstün tutarız. Her ne kadar bütün bu canlılar türsel kurala uygun, tipik ve yetkin iseler de, o halde her bir bireyi yetkinliğinin dışında güzel kılan ve güzellikçe onu öbür canlılardan ayıran bazı özellik ve niteliklerin olması gerekir. O halde bu özellik ve nitelikler nelerdir? Vaktiyle daha Herbart bu özelliklerden söz açmış ve bunları canlılık ve anlatım ifade kavramlarında bulmuştu. Allgemeine Praxis Philosophie 1808. Herbart'tan bugüne bu kavramlar geçerliliklerini korumuşlardır. Bu kavramlar güzelliği tanımlamada bugün de kabul edilen içeriksel öğeler olarak değerlendirilirler. Şimdi bu kavramların ışığı altında yukarıda söz edilen canlılara bakalım. Midyenin statik bir canlı olmasına karşılık balık hareketli bir canlıdır. Hareketlerindeki hızlılık onu daha etkileyici bir nitelik veriyor. Bir filin ya da gergedanın ağır kas zırhı hareket yönünden onları kısıtladığı gibi canlılık yönünden de kısıtlıyor. Ayrıca algılamayı zorlayan büyüklükleri organlar arasındaki dengesizlik ve gri et rengiyle onların ifadelerini de donuklaştırıyor. Buna karşılık örneğin aslanın hareketlerindeki kıvraklığı, başındaki yelesi, bakışlarındaki etkileme gücü onu fil ve gergedana göre hem daha canlı hem de ifade yönünden daha etkileyici kılıyor.